Merhabalar, ben Türkiye'nin en Oscar hastası sinema yazarı Umur Çağıntaş ve O Podcast'in yeni bölümünde Seda Artar'la birlikte tekrardan huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz Sayın Artar.
Hoş bulduk efendim.
Keyifler yerinde mi?
Yani artık evet, sona geldik değil mi? Şükür diyelim.
Kurtulmaç.
bu sezondan da kurtuluyoruz. Keyifler iyi ya, şikayet edemem. Sende ne var ne yok, sen nasılsın?
Birazcık heyecanlıyım. Törenin çok sıkıcı geçeceğini bilmekle birlikte gidip ve sadece hayatta en çok sevdiğim şeyle ilgili konuşmak inanılmaz keyifliymiş. Bu işi meslek olarak yapan insanların bir bildiği varmış. Kendilerini buradan tebrik ediyorum. Keşke bu işten çok da para kazanılsa tabii. O da ayrı bir mesele de.
Hayatını sürdürecek kadar diyorsun.
Sürünmeden sürdürebileceğin kadar hem de. Ama buna da şükür diyerek.
İşte onu yapabilen bir Anne Thompson var herhalde.
Evet, Anne Thompson. Kraliçeye de buradan selam olsun. Açtığın yolda yürüyoruz. Buradan kokulu öpücükler IndieWire ekibine. Hepinizi çok seviyoruz. Teşekkürler destekleriniz için. Pardon. Aa, geçen bölüm şeyi söylemeyi unuttum ben. Yani tüm zamanlarda en çok bölüm kaydettiğimiz sezonumuz oldu bu. Öncelikle çalışkanlığımıza küçük bir alkış. Haftalık çalıştık. Dinleyici kitlemizi epey bir büyüttük. Güzel bir sezon oldu bu açıdan. Keşke Oscar sonuçlarını konuşurken de ay ne kadar keyifli olacak diye konuşabilsek ama maalesef içerisinde çok fazla maalesef diyeceğimiz bir sohbet bizi bekliyor şu an.
Umur benden çok maalesef diyecek. Neredeyse eminim.
Evet, her dalda. Her dalda neredeyse. Şimdi şöyle yapalım. Hızlıca bir uluslararası film, animasyon ve belgesel üçlüsünü analım. Teknikler, sonra ana dallar uzun uzun konuşuruz. Şöyle basit basit sorayım, kısaca geçelim. Sedacığım, uluslararası film dalında Zone of Interest'in kazanmama ihtimali sence yüzde kaç?
Bayağı düşük. Bayağı düşük. Hiç olacağına inanmıyorum. Yani zaten hani başka dallarda da aday gösterdikleri anda bitmişti herhalde o yarış. Bir de çok da özel bir film zaten.
Çok da zamanlı.
Akademi onu çok da zamanlı. Hani orada görmek isteyecektir diye düşünüyorum. Bunu pas geçin. Bu fırsatı pas geçmek istemeyecektir diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum ki çıkıp da bir anti-İsrail propagandaya dönüşür mü konuşma ve bundan korktukları için başka bir yana kayar mı? Yani sanmıyorum, çok büyük ve birlikte hareket edebilen bir kadro değil. Bir jüri olsaydı böyle bir korkum olurdu benim. Böyle korkunç bir sansür var çünkü, biliyorsunuz ki. Ama Oscar'da herhalde o konuşmayı izleyeceğiz hep birlikte.
Belgesel kategorisinde kısaca ben söyleyeyim. 20 Days in Mariupol muhtemelen kazanacak. A Zone of Interest gibi, bu da yani zamanlı dememe gerek yok zaten. Hala devam eden bir savaşı anlatıyor fakat İsrail-Filistin savaşını da üzerine koyunca 20 Days in Mariupol'un da anlamı daha da büyüyor. Onun da ödülü kazanacağı, yani gecenin %100 olan kategorilerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ama animasyon dalında bence birazcık civcivler var.
Evet, şu an favori The Boy and the Heron gibi gözüküyor. İşte hani büyük bir ustanın şimdilik son filmi. Büyük ve hani çok büyük aralarla film yapan bir ustanın. Ama orada herkeslerin çok beğendiği Spider-Man'in ikinci filmi var. Senin aklında başka bir film var mı?
Başka bir film yok. Yani The Boy and the Heron ve Spider-Man haricinde buradan zaten başka bir sonuç çıkma ihtimali yok da ben birazcık işte Miyazaki'nin şeyine güveniyorum. İsmine, son filmi olma ihtimaline. Fakat bunun üzerine çok oynamadılar. Bir de şey görüyoruz ya, bu Hollywood Reporter'a, IndieWire'a verilen Oscar oy pusulaları geliyor. Onlar yayınlanıyor. Genelde animasyon kategorisinde şunu okuyorum. Filmleri izlemediğim için çocuğuma sordum. Filmleri izlemediğim için torunuma sordum. Ya böyle bir durumda acaba Spider-Man kazanabilir mi diye korkmuyor değilim.
Evet, anlıyorum.
Sen Spider-Man'in ikincisini izlemiş miydin bu arada?
İzlemedim, yok. İlkini çok sevmiştim ama ikinciyi izlemedim. Yani izlemeliyim. Ama illaki de izlerim zaten. Önümüzde uzun. Çizgi film izleyerek geçireceğim yıllar var ya. Çünkü.
Ay bakalım oğlusunun şeyi ne olacak? Çocukken izleyip kapıldığı o animasyonlar neler olacak? Yani bizim jenerasyon çünkü biraz... Ben Aslan Kral'dan A Bug's Life'a olan dönemdeki her animasyon benim için mesela tarihin gelmiş geçmiş en iyileri. Bakalım canımıza neler denk gelecek?
Bakalım, evet. Ben merakla bekliyorum. Neleri 1500 kere izlemek zorunda kalacağız? kız çocuğu olan arkadaşlarımın Frozen fetiği var bu aşamada.
Ama onlar biraz bakalım büyüktür o bizde diye ne düşünüyorum.
Olacak. Evet evet tabii. Yani yaklaşık 12 yaşına kadar falan hep Elsa olarak dolaşıyorlar çocuklar.
Let it go. Dinleyenler için bir Let it go solosu atayım mı burada?
Yakışır. Yakışır. Bakalım bizim şeyimizde ne var? Kısmetimizde ne var diyeyim. Böyle şey videoları görüyorum. İşte çocuğumu ben giydirdiğim, çocuğumu benim giydirdiğim zamanlar işte böyle pastel renkler, böyle büyümüş de küçülmüş kıyafetler falan. Kıyafetini onun seçtiği zamanlar tamamen Spider-Man kostümü. Bir seri fotoğraf. Herhalde bunu kabul edip hayatımıza devam edeceğiz biz de o günler geldiğinde.
Şu an şeyi düşündüm. Yaşı üzerinden acaba ben ilk filmime kaç yaşında gittim? Can kaç yaşında gidebilecek falan onu düşündüm. Hmm. Bunun için ayrı bir bölüm mü?
Neden olmasın?
Bebişinizi
sonra
kaç yaşında
sinema? Sonra çocukla sinema köşesi.
Biri yapıyor galiba öyle bir şey şu an.
Var Burak, evet.
Burak Göral yapıyor
Burak,
galiba değil
Burak
mi?
Burak yapıyor. Hı.
Evet.
Evet o yapıyor. Güzel de hani takip ediyorum böyle göz ucuyla. Daha o konulara gelmedik ama göz ucuyla. Yani işte şeyi anlamaya çalışıyorum. Travmatize etmeden ilk ne zaman mesela Titanic izletebilirim falan hani. Daha çok öyle şeylerde aklım var. Çocuk filmleri değil de.
Sedacığım ben 7 yaşında izledim.
Filmlerini ne zaman izletebilirim mi birazcık hani anlamaya çalışıyorum. Bakalım bakalım.
Ben oturup bunu konuşmuşuzdur belki ama artık yani dinleyici sayımız çok arttı bu muhtemelen eski bölümleri dinlememişler diye tekrar anlatmak. Ben ilk filmimin Aslan Kral olduğunu zannediyordum fakat benim bir sinema anım var. Cliffhanger'a annem beni götürmüştü ve ben sinemada çok sıkıldığımı, çıkmak için delirdiğimi ve ağladığımı hatırlıyorum. Sonra oturdum. Allah'ıma şükür bu box office Türkiye'ler, beyaz perdeler çok güzel arşivliyorlar. Benim gerçekten sinemada gittiğim ilk film bir Sylvester Stallone filmi. Cliffhanger. Aslan Kral falan değil. Yani kraliçe demiş çok ki iyiymiş. Ya bir şey olmaz. Bunu ben sokayım içeri demiş. Vallahi.
Yani ne kadar izlemek istemişse artık.
Evet bir de yani
neden bu riski alıyorum demiş. Benim şahsi olarak şey, Alaaddin'e gittik. Bilet bulamadık. Kapalı gişeydi o zaman. Bakırköy'deki Avşar sineması.
Ya Avşar benim de ilk sinemam. Avşar benim de ilk sinemam.
Ondan sonra şey izledik. 1,5 Polis diye çok kötü bir çocuk filmi izledik sonra. Burt Reynolds'lı. İlk sinema deneyimim benim de o. Ha. Ondan sonra Eşkıya izledim. Sinemada. Hani ilk gerçek sinema deneyimi Yavuz Turgul.
Eşkıya. Eşkıya'yı ben sinemada mı izledim acaba? Evde mi izledim diye bir düşündüm. Hmm. Eşkıya kaçtı Seda? Hatırlıyor musun?
Yaşın yetmiyor olabilir ya. 96 falan mı?
Eşkıya. Evet 96'ymış. Ne olacak bir sene sonra Titanic'e götürmüşler beni. Acaba annem social services'in olmadığı bir dönemde mi yaptı tüm bunları ya?
Ya bununla alakalı çok güzel bir şey muhabbeti var. Austin Butler'a şey diye soruyorlar. En sevdiğim film, çocukken en sevdiğim film diye soruyorlar. O da şey diyor. The Good, The Bad and The Ugly'yi çok izledim diyor. Ve işte Zoomer bir TikTokçu şey diyor. Come on man işte biliyoruz hepimiz Toy Story. De geç falan diyor. Bununla alakalı bir sürü yorum okudum da bir tanesi şey demiş. Hani daha az adult supervision'ın olduğu, çok özür dilerim, daha az yetişkin gözetiminin olduğu ve dolayısıyla kazayla hani bizi biraz da travmatize edecek ama aynı zamanda da çok aşırı etkileyebilecek bir şey izleme ihtimalimizin olduğu yıllarda büyüdük. Ve böyle son nesiliz muhtemelen. İşte
evet.
Ebeveyn kilitlerinin, efendime söyleyeyim, süper surveillance'ın falan
tabii
olmadığı ve televizyonda açıp da hani rastgele bir günde bir Müjdar filmine denk gelebilen aynen son kuşak öyle biz olabiliriz gerçekten de. Tamamen böyle steril ve yaşlarına uygun içerik tüketiyorlar sadece.
Müjdar'ı geçti, misafirliğe gittiğinde eğer televizyonu olan bir odada çocuklar bırakılıyorsa kırmızı noktalı yayın diye bir şey vardı. Yani
bunlar... yakaladın mı sen de? Tutu evet. Frutti olurdu gece 11'den sonra ve ailece izlenirdi yani. Yani ailece hep beraber toplanıp hadi Tutti Frutti izleyelim demezdik ama televizyonda o olduğunda da birileri kanalı değiştirmeye de bilirdi hani.
Evet, evet. Ya ben şey hatırlıyorum, büyük bir kuzenimiz vardı, o çok korkunç bir insandı. Ya yetişkin oldu yine korkunç bir insan. Biz çocuklar işte odada otururken Emanuel'i açar kapıyı kapatır. Üzerimize kilitler sonra salona gidip bizi şikayet ederdi. Çocuklar Emanuel izliyorlar diye. Onları hatırlıyorum öyle. Iyi. Kumandayı da götürürdü ki televizyonu kapayamayalım falan filan. Enteresan işler. Neyse. Bak travmalarım da teker teker. Buradan kendisine asla selam olmasın bu arada. Umarım da dinlemiyordur. O kadar sevmem kendisini. Nereden nereye efendim? Oscar konuşacaktık. Biz çocukluğa gittik. Birazcık teknik kategorilere dalalım isterseniz. Oppenheimer'ın kazanacağı kurgu, görüntü yönetimi ve özgü müzik kategorilerinden bahsetmek dahi istemiyorum Sedacığım. Bir itirazın
tamam,
var mı?
Tamam, geçelim o zaman. Yoktur, buyur. Devam edebiliriz.
Tamam. Ya yani özgün şarkıda Barbie parçalarından birinin kazanacağını çok iyi biliyoruz sanıyorum ikimiz
de. Evet, neredeyse kesin gibi, evet. Muhtemelen de Billie Eilish'in kimi.
Evet, yani öyle bir uğraştı ki sezon boyunca. Bir de çok seviliyor. Yani biz buradan anlamıyoruz ama nasıl şey yapsam bilmiyorum. Gen Z'nin ebeveynleri şu an akademi üyesi ve Gen Z toplu bir şekilde sadece Taylor Swift ve Billie Eilish dinliyor ya. Sanki böyle o jenerasyonun da yeni yüzlerden hakim olduğu bir iki isim var ve onlara karşı ayrı bir şey besliyorlarmış gibi geliyor bana. Şefkat. Kaldı ki Grammy'de de yılın şarkısı seçildi bu arada. Billie Eilish'in şarkısı ama ilk adaylar açıklandığında sanıyorum ikimiz de I'm Just Ken'in kazanma ihtimalinden bahsediyorduk ama şu an tamamen çark etmiş durumdayız. Bilmiyorum, sen ne dersin?
Evet, yani bu akıllı akademi üyeleri, hani o şarkıyla alınacak, verilecek ödülün Ryan Gosling'e gideceği fikrine kapıldıysa belki oraya oy kullanırlar ama onun dışında muhtemelen evet, tatava yapmadan basıp geçecekleri bir aday var burada, o da Billie Eilish.
Ses kategorisinde ilginç bir şey olabilir. Zone of Interest'in kazanma ihtimali varmış gibi geliyor bana. Çok cool bir kazanan akademiye hiç de. Akademi bu kadar cool değil bence ama.
Evet, ben de senin tahminini görünce öyle düşündüm. Akademi gerçekten bunu yapacak kadar cool mu sence? Demek üzere de buraya geldim. Buyur.
Şey ya, BAFTA'da Oppenheimer her şeyi aldı, sesi alamadı ya. Birazcık yani BAFTA'da bile bunu yapabiliyorsa ki BAFTA Nolan'ın kalesi gibiydi. Neden Oscar'da da yapamasın diye düşündüm. Çünkü Oscar'da uluslararası üye sayısı daha da fazla. Ben cidden Avrupalı üyelerin Oppenheimer'ı umursamadığına %100 eminim.
Okey, güzel. Bana sattın şu anda.
Bunu kurguda atmalı mıyım, atmamalı mıyım bilmiyorum ama Seda burada bir böyle 5-6 saniye sustu, bekledi. Dedi, sonra okeyledi.
İşlemcimi çalıştırıyordum o sırada. Verdiğin veriyi işliyordum. Ve ikna ettin beni.
Hadi bakalım. Hadi sayın artar.
Ama tahminimi değiştirmeyeceğim çünkü bu galibiyeti, bu zaferi çok hak ediyorsun.
Ya, bu sanki beni bir tufaya düşürüyor musun, gazlıyor musun gibi geldi ama neyse.
Hayır, çok ikna oldum ama bakıyorum şu an, tahminlere de bakıyorum bir yandan. Eğer olursa bu senin zaferin, bence kutlamalısın. Ben hak etmiyorum orada yanında durmayı, ancak aşağıdan herkesle beraber, diğer köylülerle beraber seni alkışlayabilirim.
Estağfurullah. Görsel efekte geçeyim ben bu arada, aşağı demişken. Burada da çok düşük bütçeli iki filmin mücadele ettiğini göreceğiz. The Creator ve Godzilla Minus One karşılaşacak. Ya burası çok ilginç bir yıl geçiyor açıkçası. Mutlak surette böyle en iyi film dalında aday olmuş bir yapımın görsel efekt beşlisi içerisinde yer almasına çok alışığızdır. Ya da onun haricinde böyle büyük bir şey yapmış, çok konuşulmuş. İşte Disney'in sözde live action Jungle Book uyarlaması gibi. Öyle bir film de olmadığı için yarış çok açıldı. Ve adaylar duyurulduktan sonra da bu filmler, özellikle görsel efekt kategorisindekiler, ekstra kampanya yaptı. Bilhassa Godzilla Minus One çok çok uğraştı. Bir ihtimal var ama ben yani akademimiz tembeldir inadımla devam ediyorum. Birazcık şeyden etkileniyor sanırım insanlar, Ex Machina'nın sürpriz zaferinden. O yüzden Godzilla da kazanabilirmiş gibi geliyor ama nedense ben genelle açıldığı için oylama, kazanan kısmında Godzilla yeteri kadar oy toplayamazmış gibi düşünüyorum.
Yeterince izlenmeme ihtimali çok yüksek bence de.
Evet, ama sen Godzilla demişsin mesela, tam ben, zıttayız evet, burada.
Yani çok çok özel bir tercih. Çok özel bir, ne diyeyim, çok özel bir damak zevkine hitap eden bir tercih bence. Ve hani küçük bir film, yabancı bir film. O yüzden de hani ödülü verecekler ki aday gösterdiler kafası vardır ya, biraz öyle gibi, öyle bir yerden geliyorum yani. Bir de şeyi, hani ödülü alma anını hayal ediyorum. Hani çok fazla duygusal reaksiyona da sebep olacak bir kazanan olur bence, diğerlerine kıyasla.
Evet.
Ve yani bu sezon neredeyse hiç şey hikayemiz yok, böyle bir underdog hikayemiz yok. Bu böyle hani sezonun underdog hikayesi olur mu acaba diye orada risk aldığımı düşündüm ama benim gibi düşünen çok var gördüğüm kadarıyla.
Ya işte şey falan okudum ben, bu başka ödül törenlerine Godzilla maketleri falan filan bile gönderip aday olmasalar dahi bir şekilde varlık göstermeye gayret çabalamışlar. Ve şey de yani filmin görsel efekt çalışması ile ilgili de sürekli bir sosyal medyada ve YouTube hesaplarında da paylaşımlar yaparak güncel tutmaya, olabildiğince fazla insana ulaşmaya inanılmaz çaba gösterdiler. Bakalım sonuçlarını birlikte göreceğiz.
Creator'ın gişesi nasıl?
Creator'ın mı? Çok iyi değil. Ya Creator'ın şeyi de çok kötü. Eleştirileri de çok kötü. Bir de bununla birlikte şey de değil. Yani sadece yapmış olduğu şeyi Star Wars gibi gözükmesine rağmen çok küçük bir bütçeyle yaptığı için kutluyorlar. Godzilla'nınkisi teknik açıdan daha böyle bir çığır açıcı bir tarafı varmış, öyle söylüyorlar. İzleyemedik de hiçbir yerden bu arada. Türkiye'ye gelecek mi onu bile bilmiyorum.
Ödül alırsa gelir belki.
Aha evet. Ya belki şeyde falan, İstanbul Film Festivali'nde galalarda falan da oynayabilir. Böyle düşük bütçeli bir iş olduğu için İstanbul Film Festivali'nin profiline de uyuyor gibi hissediyorum. Makyaj ve saç tasarımı dalından kısaca bahsedeyim hızlıca. Maestro ve Poor Things arasında Seda sanırım. Seda da benim
Maestro
gibi
dedi.
maestro demiş. Yani iyi ki bu ödülü erkek oyuncu kategorisiyle paket yapmıyorlar yine. Yoksa Bradley Cooper'la uğraşacaktık arkadaşlar.
Yani şu da ancak akademiden beklenirdi bu arada. Fragmandan itibaren ne yapıyorsunuz siz ya? Böyle makyaj mı olur diye başlayan yarışın Maestro'nun taçlanmasıyla bitmesi. Yani işte bazı şeyler değişmiyor. Neyse evet devam edebiliriz.
Evet, prodüksiyon tasarım ve kostüm tasarım kategorileri benim kafamı çok karıştırıyor. Poor Things ve Barbie arasındaki yarış hakkında ne düşünüyorsunuz Sayın Artar? Bir sürpriz olur mu? Bölünür mü yoksa ikisi de aynı filme
Yani
mi gider?
sürekli kafamda değiştiriyorum kazananı. Evet, bir sürpriz olur mu, bölünür mü? Bu benim de sorum. Kostüm tasarımı bence Poor Things'in gibi. Çünkü gerçekten tasarım. Barbie hani olan bir şeyin tekrar kullanımı ya. Hani uyarlama, hani orijinal değil, uyarlama aslında. Ve sanki akademi de bunu böyle görecektir gibi
Ben de öyle hissediyorum.
yaklaşıyorum mevzuya. Çok iyi bir kampanya yaptılar ama sanki stilistine yaradı Margot Robbie'nin. Hani filmin kostümcüsünden çok Margot Robbie'nin stilistine yaradı gibi, kitabı falan da çıktı. Ben açıkçası Oscar töreninde ne giyeceğini çok merak ediyorum Margot Robbie'nin. Eski bir Barbie fanı olarak da. Yani bebeğin kendisinin fanı olarak da. O yüzden kostüm sanki Poor Things'in gibi. Bir de Poor Things çok adaylı olan ve çok az şey kazanabilecek bir film gibi gözüküyor. O yüzden de prodüksiyon tasarımında çok emin değilim. O kafamda sürekli değişiyor.
Bende de.
Ama sanki bunları genelde beraber paketlemeyi seviyorlar. Sanki ya da Poor Things'miş gibi. Ama Barbie alırsa da hiç şaşırmam.
Ben de şaşırmam. Sadece sanat yönetmenliği birliği, kostüm tasarımcıları birliği ve BAFTA'nın seçimine güvenerek Poor Things dedim. Fakat yani çok farklı tabii ki de. Yani bu söylediklerim direkt meslek derneğine üye insanlar oy kullanıyor. BAFTA dediğiniz çoğunluğu Britanyalı ve BAFTA'da şey durumu da vardı. Yani Barbie'yi sevmediklerini biliyorduk zaten aday listesi açıklandığında. Oscar'da daha bir Amerikan üyeler, yani yine ağırlıkta muhtemelen %60'lardalar hala. O yüzden Barbie'nin iki dalda da sürpriz yapması mümkün. Ama ben de ikisine de Poor Things dedim. Yanılması bedava. Evet, teknik kategorilerin hepsi hakkında kısaca konuşmuş olduk. Gelelim senaryolara. Ya bu kadar keyifli yarışlar nasıl böyle kesin sonuçlu bir hale geldi? Ben kafayı yiyeceğim.
Evet, çok çarpıcı gerçekten.
Seda Barbie demiş.
Sen şey diyorsun, American Fiction diyorsun.
Evet. Buyurun pis sizin.
Nereden geldiğini görüyorum ve haklı olma ihtimalin çok yüksek. Ben yine de bu adaylık açıklandığında Greta Gerwig'in yönetmen kategorisinin dışında kalmasının burada işine yarayacağını düşünüyorum. Bir yazar olarak ödüllendirme fırsatını kaçırmayacaklardır diye düşünüyorum. Hatta ben Barbie'nin film olarak da şansının yükselmiş olabileceğini düşündüm. Ama nedense o dalga yükselemedi yeterince. Hani Barbie'yi ödüllendirebilecekleri en büyük yer de burası zaten. O yüzden burada Barbie'nin şansı olduğunu düşünüyorum. Senin de en çok izlenen filmlerinden biri. Hiç mi Barbie'ye bir şey vermeyeceğiz canım deyip burayı yapıştırırlarmış gibi geliyor. Ama sen de diyorsun ki bütün meslek birlikleri American Fiction dedi. Seda Hanım diyorsun.
Yani
Adı bir kere American Fiction yani.
ben nerede kapattım biliyor musun bu yarışı? BAFTA'da American Fiction tek bir kategoride aday edilmesine rağmen senaryo ödülünü alınca.
Ha bir de Barbie'de şu da var. Aslında Greta Gerwig'in hakkının orijinal senaryo olduğunu ama buraya itildiğini düşünen de bir grup var.
İşte Barbie uyarlama değil ki diye oy da vermeyebilir. Bunlar öyle kafalar. Yani tam aslında niye buraya ettiniz falan diye değil de Barbie uyarlama değildi, ben buna katılmıyorum diye o sığırlıkla oy kullanabilirlermiş gibi de geliyor yani. Umuyorum bu arada tüm bu kargaşa içerisinde Basketch'ten Oppenheimer ödüllenmez.
Oh no.
Ya gerçekten şu dalın en kötü senaryosu Oppenheimer'a ait. American Fiction'ın bile bir tahammül edilebilirliği var. Oppenheimer'daki diyalogların hiçbir tahammül edilebilirliği yok.
Emily Blunt sana katılmayacaktır.
Emily Blunt ya. Neyse. Anatomy of a Fall'un da özgün senaryo ödülünü %100 alacağını söyleyebiliriz sanıyorum ki.
Evet, yani Justin Trier'e de ödül verme fırsatını kaçırmayacaklardır. Yönetmen vermeyeceklerini biliyoruz tabii ki.
Bir de teknik anlamda tam bir senaryo filmi ya. Yani böyle senaryo tekniği üzerinden falan da düşününce çok güzel bir matematik olan ve tıkır tıkır da işleyen bir film.
Kesinlikle benim dediğim olursa o zaman iki çifte iki tane senaryo ödülü. Ay, veriyor evet. Olacak akademi. Çok tatlı.
Bu sene evli çiftlere veriyoruz. Damsız girilmez senesi. Bak hazır mısın? Senesi. Bu başlıklara hazır mısın?
Güzeldi. Çok evet. Güzeldi. Nolan da eşiyle beraber alacak en iyi filmi muhtemelen.
Evet.
Gördüğün gibi muhteşem bir heteroların zaferi yılı.
Evet. Yardımcı kadın oyuncu dalı. Yani.
Ne yıldı be?
Ne yıldı ya. Gerçekten bu kadar. Burada olmayı hak eden hiçbir aday yok. Ama onlar olsa dahi zaten kazanacak isim Divine Joy Randolph'tu. Çok da hak ediyor. Fakat biraz daha keyifli bir yarış olmasını ister miydik? İsterdik. Yani Randolph'un yanına yaklaşabilen tek bir performans yok.
Yok, evet.
Çok acı bir kategori. Hayırlı olsun Oscar'ı ya. Biz yani her bölüm söylüyoruz. High Fidelity'den beri hayranıyız. Let's go.
Evet, umarım yeni ve çok iyi fırsatlar çıkarır önüne bu kazandığı görünürlük kendisinin.
Umuyorum Octavia Spencer gibi de typecasting olayının kurbanı olmaz. Şöyle başrolünde olduğu iyi bir komedi izlemeyi de çok isterim. Hatta romantik komedi olursa da tadından yenmez diye düşünüyorum.
Tadından yenmez, evet.
Yardımcı erkek oyuncu dalında topu sana bırakayım çünkü çok zor tahmin etmesi bunun da, tıpkı yardımcı kadın oyuncu gibi.
Evet, çok konuştuk bunu. Ben Mark Ruffalo alsın çok isterdim. Ama bir başka uzun yıllardır sevdiğim aktör kucaklayacak gibi gözüküyor. Robert De Niro diyormuşum. Ay, çok tatsız değil mi Robert De Niro için? Bir sürü ödül töreninde Robert De diye başlayan ve ödülün Robert Downey Jr.'a gittiği akşam geçirdi. Muhtemelen şeyde gelmez, Oscar'a da gelmez kendisi diye düşünüyorum. Ya bunu çok konuştuk sezon boyunca. Ben Robert Downey Jr.'ı çok seviyorum. Hani 10 yıl kadar önce kariyerini baştan inşa etmeye başlamış olması bence çok kıymetli. Her ne kadar Marvel evreninde çarçur edilmiş olsa da en iyi yılları, daha önünde rahat bir 20 yılı var. Güzel iyi performanslar vereceği. Keşke Oscar daha geç bir tarihte gelseydi. Çalışmak için sebebi olsaydı kendisinin. Bu performans bence çok özel bir performans değil. Robert Downey Jr. çok daha iyilerini yapar. Bundan eminim. Ama oturup da üzülemeyeceğim de Robert Downey Jr. Oscar aldı diye.
Şeyi sorabilir miyim? En sevdiğin Robert Downey Jr. performansı? Çünkü duymak istediğim bir cevap var senden.
İki tane söyleyebilirim. Bir tanesi I Candy olarak en sevdiğim Robert Downey Jr. performansı. Elim ekmeği.
Evet, bunu duymak istedim. Her ne kadar
kalbimizi çok kırmış olsa da muhteşem muhteşem bir erkek romantik başrol. Film olarak da Wonder Boys. Wonder Boys'taki Robert Downey Jr.'ı çok severim.
Wonder Boys'u ben... Bunu konuşmuştuk galiba değil mi? Ben hatta şeyle karıştırmıştım. James Corden'ı Wonder Boys'la karıştırmıştım. Sonra sen hatırlatmıştın bana.
Kurt Hansen'ın Wonder Boys'u. Tabii Maguire, Michael Douglas, evet, Francis McDormand. İzledim. İzlemeyen herkes lütfen koşarak gidip izlesin. Çok çok çok şahane bir film. Ve çok eğlenceli bir Downey Jr. performansı var.
Kadro da kadro ya. Yani Francis McDormand.
Kadro da kadro falan. Ya. Evet. Ve yani o kadar böyle hani çok yetişkin dertleri olan ve artık çok az çekilirse Netflix'in çöplüğünde kaybolup giden bir janr ki ben çok severim. Kitabı da var hatta ama kitabı okumadım. Film yeterince iyi yani. Michael Douglas'ın da en iyi performansı olabilir kariyerindeki.
Acaba yeni sezonda şöyle bir şey mi yapsak? Yani biz artık yani ne yaparsak yapalım, podcast'i dinleyen, işte bu sinema hakkındaki yazıları okuyanlar bizden çok daha gençler. Ve sinemayla böyle son 5 senede tanışmış, sinema kültürünü yeni yeni edinen bir dinleyicimizin yüzdesi daha fazla. Acaba diyorum önümüzdeki sezonda her bölümde böyle 2000'lerin başından 90'lardan birer film önerip böyle konuşsak mı? 5 dakikalığına falan.
Güzel olur.
Şimdi bu çünkü
bugün
bayağı...
size övmek istiyoruz köşesini, filmleri konuk edelim diyorsun.
Evet ve ciddiyle de şey yapalım yani, hani övelim.
Tamam olur.
Keyifli
varım.
Öneriler çıkarmış gibi geliyor.
Senin en sevdiğin Robert Downey Jr. performansı?
Ellie McBeal. Ben onu duymak istiyordum zaten. Benim Robert Downey Jr.'a tanışmam da Ellie McBeal bu arada. Yani ismini ezberleme. Ve hatta ben biraz daha böyle Ellie McBeal sebeple, çünkü o dönem bir, tam o dönem emin değilim ama bir albüm de çıkarmıştı.
Evet, çok yakın dönemler. Hemen arkası sanırım.
Ben çok da hakim olmadığım için, çünkü sevgili gençler, o zaman filmlere çok kolay ulaşılmıyordu. Torrent yoktu. Ve Robert Downey Jr. filmi izlememiştim ben doğru düzgün. Hani şey diye düşünmüştüm, hani müzisyen, aktör gibi birisi herhalde falan. Çünkü Ellie McBeal'da da öyle bir havası vardı. O yüzden Ellie McBeal diyeceğim.
Burada geri gelmişken Calista Flockhart'ı da bir selamlamak isterim. Ben Kraliçe. Nasıl bir Queens'in arkadaşım ya yani. Robert Downey Jr.'da fırtınalı bir ilişki yaşa. Ondan ayrıldıktan sonra da kendini Indiana Jones'un kollarında bul. İnanılmaz ya. İnanılmaz gerçekten.
Ay vallahi. Güzel. Şeyde de çok tatlılardı. Critics Choice'da galiba Harrison Ford Onur Ödülü aldı. Orada o kadar tatlılardı ki. O kadar tatlılardı ki. Ay neyse. En iyi kadın oyuncu dalına geçelim. Çünkü burası çok eğlenceli arkadaşlar.
Burası şimdi, çok çok hem de. Evet. Evet.
Keşke Seda Lily Gladstone demiş olsaydı. O zaman daha da müthiş bir tartışma yaşardık. Seda da benim gibi Emma Stone demiş. Nedenlerinin içinlerini konuşalım. Çünkü yani sen de görüyorsundur. Kyle Buchanan'dan Anne Thompson'a kadar herkes Lily Gladstone'un kazanacağını söylüyor. Biz inatla Emma Stone
öyle
diyoruz.
Öyle diyorlar. Biz inatla... Ya ben açıkçası hani bilmiyorum, belki de çok körlemesine bir şekilde hani Emma Stone'dan sonraki ismin de Sandra Hüller olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar Lily Gladstone'un aldığını göremiyorum bu ödülü. Alırsa da hani Amerika kültür tarihi adına çok önemli bir an hani. Ama sanki Lily Gladstone zaten adaylıkla elde edebileceği maksimum faydayı elde etti. Ve hatta Oscar almaması almasından çok daha iyi olacak onun için gibi hissediyorum. Çünkü bundan sonraki ilk işinde Oscar alma ihtimali çok yüksek olacağı için bir sürü yönetmen Lily Gladstone'la bir şeyler yapmak isteyecek. Ama Oscar aldığı zaman Hail Berry'nin düştüğü tuzaklara düşebilirmiş gibi hissediyorum. Belki daha akıllı bir kadındır ve daha çok fırsat çıkar önüne, o ayrı bir mevzu ama sanki böyle best case senaryoda Lily Gladstone almaması gibi hissediyorum biraz da o yüzden. Ama öte yandan çok da istiyor ve her yere gidiyor, o yüzden de hani alırsa da şaşırmayacağım. Niye Emma Stone? Ya bu biraz Emma Stone'un ki bir kere hani çok özel bir şey yapıyor. Bunu da kötü yapmıyor. O ayrı. Ama biraz da böyle hani Jennifer Lawrence'ın falan Oscar'ı gibi hani akademi üyelerinin izlemekten keyif alacağı böyle komedik de bir tarafı var bu performansın. Yani feminist bir yerden okumaya çalışan çok oldu filmi ve yer yer böyle çabaları da var. Ama aslında çok beyaz erkek fantezisi, hatta beyaz orta yaşlı erkek fantezisi de bir yol izliyor bence karakter. Yani hem nalına hem mıhına hem feminist ama aslında o kadar da değil falan. Akademinin buna direnmesinin çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Ama bu benim düşüncem. Sen ne diyorsun Umurcuğum?
Aynı tahmini yaptık zaten seninle. Ödülleri bölüştürdüğümüzde de işte SAG ve BAFTA kafaları karıştırıyor. Son yıllarda da akademi genelde SAG'le aynı tercihi yaptı. Fakat bu sefer işin içerisinde birazcık şey de var diye düşünüyorum. Yani Lily Gladstone'un hikayesi ve filmi bence okyanusun bu tarafında çok da büyük bir etki yaratmadı ya da yankı bulmadı. Bununla birlikte Killers of the Flower Moon'un momentumu da oylama dönemine kadar inanılmaz düştü. Lily Gladstone üzerinden yaratılan bir anlatı olsaydı, işte bu ilk Native American aday olması ve işte akademi tarihinde 96 yılda sadece 2 tane POC Best Actress, en iyi kadın oyuncu kazanımımız var falanla da pek oynanmadı. Michelle Yeoh'un hikayesi çok taze olduğu için. Bir de yani Gladstone'un performansı gerçekten borderline yardımcı rol. Çok da böyle alıştığımız türden akademinin ödüllendirdiği bir performans değil. Bir yakın tarihte bu kadar küçük oynayıp ödül alan sanıyorum ki Frances McDormand var Nomadland'le. Ama yani she's Frances McDormand, hani onunla da mukayese etmeyelim. Bir de o çok enteresan bir yıldı yani. Pandemi yılıydı, herkes evdeydi, herkes her şeyi izledi. Ve nihayetinde şey çıktı ortaya. Objektif bir sonuç mu diyeyim, doğru bir sonuç çıktı ortaya. Kampanya dediğimiz şey çok işlemedi. Bu sene şey var tabii, bu titanların hepsinin Lily Gladstone'u desteklediğini de görüyoruz. Cate Blanchett çıkıyor oradan oraya. Avustralya'dan kraliçe geliyor Amerika'ya. Lily Gladstone'un tanıtmak için, screening'i için oradan oraya koşturuyor falan. Cate Winslet de bu arada.
Peki sence Cate Blanchett, Louis Vuitton'un gösterisinde, moda şovunda, Emma Stone'la diz dize oturmuşken, ikisi de Louis Vuitton'un marka şeyi, marka yüzü bildiğim kadarıyla, yan yana oturmuşken ne konuşmuşlardır? Tatlım, ben seni destekliyorum, benim oyum sana demiş midir?
Bence aşkım bunu yapmak zorundayım. Geçen sene Michelle kazandığında suratımı çok buruşturmuştum ama benim oyum sana. Ben hep zaten white supremacy diyorum çiçeğim demiştir.
Bence de demiştir bu arada.
Bu arada bak, şovdan sonra asla bir yere gitmiyorsun. Bana geliyorsun, bir kahve içiyoruz.
Tam senin seveceğin bir şey var, rol var elimde, bir konuşalım mesela.
Erkek oyuncu dalına geldik. Erkek oyuncu dalındaki favori şu an Cillian Murphy olarak gözüküyor. Bir sürpriz olursa bu sanıyorum ki Paul Giamatti olacak. Ama çok da umutlanmayın derim. Ben sadece şundan dolayı mutluyum. Böyle çok klasik biyografi performansı var burada, iki adet. İkisi de favori değil. Bir tek bu beni mutlu ediyor. Haricinde Cillian Murphy okey yani... Sevdiğim bir aktör, çok bayıldığım bir aktör diyemem. Oppenheimer'da da bence çok önemli bir şey yapmıyor. Ama madem sırası gelmiş, buyursun alsın.
Yani enteresan, bence sırası da gelmedi aslında. O kadar ünlü bir, hani o kadar ünlü ve hani her performansıyla Oscar'ı hak ediyordu ama bir türlü alamadı gibi bir kariyeri de yok. Onun için yepyeni fırsatları açabilir gerçekten de bu. Yani atıyorum, DiCaprio'nun Oscar'ı gibi bir Oscar değil bu. Ben şahsen kendisini severdim. Bu filmle değil ama filmden sonraki bütün o basın şeyiyle diyeyim, sirkiyle diyeyim. Daha çok sevdim. Çok böyle kendi halinde, hani güçlü yanlarını bilen ama bu oyunu oynamaya çok da meraklı gözükmeyen. Eğer bu numaraysa çok da iyi, onu da çok iyi oynayan bir aktör gördüm. Hemen arkasından bu sene Berlin Film Festivali'nde bir filmi gösterildi. Çok ünlü bir İrlandalı yazarın kitabından uyarlama. Emily Watson'la oynuyorlar. Hani hemen arkasından ne yapacağı da belli. Atıyorum yine DiCaprio gibi 3 yıl ortadan kaybolmayacağını biliyoruz. Hani çalışkan, kafası da çalışan. Hani doğru insanlarla yolu kesişmiş ve çok talihli bir şekilde kucağına bu rol düşmüş bir aktör kendisi. O yüzden çok itirazım yok açıkçası Oscar'ını alıyor olmasına. Ve ilk adaylığında Oscar alıyor olacak. O da çok muhteşem bir istatistik bence.
Evet. Ya bir de şey, yani güzel de kullandılar bu süreci. Cillian Murphy'nin aslında tüm bu basın sirkinden, tanıtım sirkinden nefret ediyor olduğunu az çok görüyorduk. Ve bir şekilde ikna edilmiş. Yani bu oylama döneminde birkaç tane önemli dergiye kapak oldu. Röportajlar verdi. Hani çok büyük şaklabanlıklar yapmadı. Bradley Cooper gibi işte. Kızımı sevmiyordum. Hmm. Sevmek için işte reşit olmasını bekledim falan da diyebilirdi. manyak herif gerçekten. Yani hemen arkasından yaptığı açıklamanın da, babam da ben çocukken evde çıplak dolaşırdım. Ben de çıplak dolaştım. Çok seviyorum olması falan.
Evet.
Hani bunun oy getireceğini düşünmesi beni çok üzüyor. alsın bakalım. Ama yani gönlüm Paul Giamatti'den yana. Çok ödülü hak eden bir kariyer. Bence güzeldi bir anlat. Sideways'de alamadığı Oscar adaylığıyla seneler sonra tekrar Alexander Payne'le çalışması ve gidip ödülü alması falan, yani çok mutluluk verirdi. Fakat ya ihtimaller çok düşük gözüküyor arkadaşlar. Hiç umutlanmayın derim. Geldik en sıkıcı iki kategoriye. En iyi film ve yönetmen. Kaydın başında konuştuğumuz uluslararası film ve belgesel kadar kesin sonuçlara sahip iki dal. Yönetmeni Christopher Nolan alacağı direkt aradan çıkartıyorum. Çünkü sırası geldi.
Hı hı.
Ve bu fırsatı değerlendirecekler. En iyi film içinde Oppenheimer gözüküyor. Sadece şunu soracağım. Biliyoruz ki bu bir dereceli oylama sistemi. İkincilik oylarının, üçüncülük oylarının kıymeti çok büyük. Velev ki Oppenheimer bir şekilde bir yerde ayağı tökezledi ve bu oylar birinin işine yaradı. Sence o film hangisi olur? Sürpriz bir Parasite ya da Crash çıktı diyelim zarftan. Kim?
Anatomy of a Fall. Sanki.
Let's go.
Ya çok iyi bir yıl geçirmedi mi? Hatta başına gelen en iyi şey Fransa'nın Oscar adayı olmaması herhalde. Ve yani bunu bir tantana yaratma fırsatına çevirmesi. Bu Justin Trier'in dehasına da şapka çıkarıyorum. Hani konuşmuştuk burada, ben asla yapmazdım falan demiştik. İşte bu yüzden ben Justin Trier değilim arkadaşlar. Yani Oscar almasa bile Oscar'ın kazananı bu kadar adaylıkla ve Oscar'a gelene kadar aldığı bütün ödüllerle uluslararası ve Fransız kültür camiasından. Bir sonraki işinde bu yönetmenler içinde, filmler içinde, bu filmlerin yapımcıları içinde bir sonraki işini en çok merak ettiğimiz insan kendisi. Öyle değil mi?
Evet evet. Kiminle çalışacaktı onu hatırlamaya çalıştım sen söylerken. Jennifer Lawrence ve kimdi sıradaki filmi Trier'in? Ha, Cate Blanchett. Evet. Ya ben de Anatomy of a Fall diyorum bu arada. Parasite yanlış bir örnek oldu burada. Moon Knight olabilir gecenin. Ama yani bu çok böyle gereksiz bir umut aşılamayalım dinleyicimize. Ya bu sene Nolan'ın senesi. Scorsese bile Oscar yemeği için toplandıklarında fotoğraf verilirken yan yana geldiler. Orada direkt hatta bu TikTok'ta bir tane dudağı kokuyan kadın var. O paylaştı bunu, müthiş. Bu sene senin senen diyor Scorsese Nolan'a. Öyle bir sene. Çok iyi bir film mi? Değil. Defalarca kez konuştuk. Tekrar üstüne gitmeyelim. Ama Oscar zaten hak eden ya da en iyi haricinde en çok, en güzel kampanya yapan ve sırası gelen üzerinden yürüyen bir ödül. Ve bu sene sırası gelen de Christopher Nolan. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii biz birkaç sürpriz istiyoruz. Ben isterim ki şu an söylediğimiz her şeyde yanılalım. Şoktan şoka koşalım. Ama bu kalktı artık. Ya çok fazla ödül töreni var. Çok fazla heykelcik var. Biz Oscar'a gelene kadar bütün bu şeyi hatim etmiş oluruz. Bir de yani ödül sezonu üzerine podcast'ı olan bir ikiliyiz herhalde. yani bizi şaşırtmak da zor olsa gerek diye düşünüyorum. Öyle yani Sedacığım. Başka eklemek istediğimiz bir şey var mı bu konuyla alakalı, Oscar'la alakalı? İzleyecek misin töreni mesela?
Ya izlemek istiyorum ama bakalım. Hafta sonunun ne kadar yorucu geçtiğine bağlı yani.
İşte böyle evlat, bu çocukları yapıyorsun sonra yoruluyorsun. Ben yorulmamak sonra için çocuk yapmıyorum.
Yoksa bir tane aktris çıkıp dedi ya, ben hani o parayla gezmeyi tercih ediyorum diye. Asıl o enerjiyle gezmeyi tercih edebilirsin. Çünkü yani bir santral kadar enerjin varmış ve boşa harcamışsın bunca yıl dedikti bana çocuk sahibi olmak. Ama onun dışında canım yavrum, tabii pişman değilim. Artı çarşamba, cumartesi akşamı da bir uzun bir aradan sonra ilk kez bir biletli akşam etkinliğine biletim var. Çok nereye heyecanlıyım gidiyorsun? Gerçekten. Daniel Sloss geliyor. Bir stand-up gösterisiyle sahalara dönüyorum, bakalım.
Ay hadi, iyi seyirler, iyi gülmeler, iyi göbek hoplatmalar efendim.
Ay hadi bakalım, çok güleceğiz umut ediyorum ki.
Birkaç tane destekleri artık resmi olarak isteyebiliyorum. Cumartesi akşamı sanıyorum ki saat 9 gibi Yekta Kopa'nın Instagram hesabında canlı yayın olacak. Orada olacağım. Oscar hakkında konuşacağız. Pazar akşamı da Kutsal Motor YouTube'dan tüm gece boyunca canlı yayın yapacak. Onda da konuklardan birisi ben olacağım efendim. Oscar'da...
Pazar akşamı o zaman senin stüdyodasın yani.
Yok yok, hatta değil. Evden bağlantıdır diye düşünüyorum. Pazar akşamı da bu arada 96. Akademi ödüllerini Disney Plus'tan canlı olarak izleyebiliyorsunuz. Hiçbir şekilde simultane çeviri yok bu arada. İngilizce altyazılı izleyeceğiz töreni. Saat 1.30'da Kırmızı Halı yayını başlayacak. Saat 2'de ödül töreni başlayacak. Benden ne olur link beklemeyin. Bu sene link veremiyorum. Bu sene link vermem yasak. Ama Kırmızı Halı için tabii ki de alternatif bir şeylerle Twitter'da falan paylaşırım mutlaka. Ana törenle ilgili yardımcı olamayacağım efendim. Bu kadar. Eklememiz gereken başka bir şey kaldı mı emin değilim. Sanırım tamamladık.
Tamamız sanki, evet.
Evet. Yani bir sonraki bölüm muhtemelen sezon finalimiz olacak efendim. Oscar kazananlarını konuşacağız. O güne kadar hatta kalın Spotify ve Apple Music'ten bize abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.